Ayrım 3. Erkekler Nasıl Düşünür? Adrian Mandel, sayfa 19. İkinci bölüm. Oyunlar, oyunlar, oyunlar. Erkek çocukların oyunları ve kız çocukların oyunları. Çocuk gelişimi konusundaki uzmanlar oyuna çocukların işi derler. Çocuklar oynadıkları oyunlarla kimlik kazanırlar. Çocuklar oyun oynarken yetişkin olduklarında gereksinim duyacakları fiziksel, zihinsel ve sosyal becerileri dener ve geliştirirler. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlarda edindiğimiz beceriler, yetişkin olduğumuzda iş konusundaki tarzımızın temellerini atar. Psikolog Carol Nagy, Jacqueline ve Eleanor McCobie, kadın ve erkeklerin gelişim ve sosyalleşmesindeki farklılıklar konusunda çok geniş çalışmalar yapmışlar ve iki cins arasında çok önemli farklılıklar bulmuşlardır. İlk yıllardan itibaren çocuklar, kendi cinslerinden çocuklarla oyun oynamayı tercih ediyorlarmış. 4 yaşına geldiklerinde kendi cinslerinden oyun arkadaşları seçimleri karşı cinse göre 3 kat daha fazla oluyormuş. 7 yaşına geldiklerinde ise bu fark 11 katına çıkıyormuş. Bu sadece kızlardan ya da sadece erkeklerden oluşan gruplar birbirlerinden çok farklı etkileşim tarzları oluşturuyormuş. Farklı gruplarda kızlar ve erkekler farklı rekabetler ve farklı becerilerin söz konusu olduğu tür oyunlar oynuyorlarmış. Erkek çocukların oynadıkları oyunlar, kızların oyunlarına göre iş yaşamına daha yakın oyunlar oldukları için de erkek çocukları yetişkin olduklarında iş yerlerinde kullanacakları becerileri o yaşlardan itibaren ediniyorlarmış. Kız çocuklarının oyunlarında edindikleri beceriler ise iş yaşamında değil, evde ya da kişisel ilişkilerinde işlerine yarıyormuş. Erkek çocukları oyunlarında anlaşmazlıklar ve rekabet konularında bilgi edinirler. Anlaşmazlıkları çözmeyi öğrenir ve anlaşmazlıkları çözme becerileri edinirler. Kavga etmeyi ve düşmanlarıyla oyun oynamayı öğrenirler. Büyük bir heterojen gruplar içinde oynadıkları oyunlar, farklı insanlarla değişik etkinliklere girmelerini gerektirdiği için erkek çocukları liderlik ve organizasyon becerileri edinirler. Erkekler arasındaki hiyerarşik düzende konumlarını korumayı öğrenirler. Erkek çocukların oyunları genellikle evden uzaktadır. Sokaklar, parklar ve halka açık diğer yerler. Bu nedenle erkek çocukları ev yaşamlarını oyunlarından, ileride de iş yaşamlarından ayrı tutmayı öğrenirler. Takım oyunları erkek çocukların oynadıkları en önemli oyunlardır ve erkek çocuklarının tümü bir spor yapar. Görüşme yaptığım erkeklerden bazıları bana yaşamlarında hiç rekabet gerektiren oyunlar oynamadıklarını söylediler. Onlara sorduğum sorularla biraz daha ayrıntıya girince, lise ya da üniversite yıllarında bu tür sporlar yapmamış olmalarına karşın, çocukken ya çocukların oynadığı bir tür beyzbol ya jimnastik derslerinde rekabet gerektiren bir oyun ya da bilye gibi fiziksel olarak pek fazla rekabet gerektirmeyen oyunlar oynadıkları ortaya çıkmıştı. Çocukken rekabet gerektiren sporlar yapmaktan hoşlanmayan erkekler bile bu tür oyunlar oynamanın kaçınılmaz olduğunu kabul ediyorlardı. Amerika'da yaşayıp büyüyen bir erkek çocuğuna rekabet gerektiren bir spor yapmaması da olanaksızdır. Rekabet gerektiren sporların yaşamın bir parçası olduğunu anlamak için sadece medyaya göz atmanız ya da erkek çocuk ya da yetişkin erkek gruplarına kulak vermeniz yeterlidir. Kız çocukların oyunları tamamen farklı bir etkileşim tarzı aşılar. Kızların oyunları işbirliği ve rekabetten uzak becerilerin geliştirilmesinin önemini vurgular. İlcilik gibi hiçbir şekilde rekabet ortamı yaratmayan oyunlar, kız çocuklarının roller üstlendiği türde oyunlardır. Seksek oyunu gibi rekabet ortamını yaratan oyunlarda ise kız çocukları grup becerilerinden çok bireysel becerilerini geliştirirler. Küçük dayanışma grupları içinde oyun oynadıkları için kız çocukları organizasyon becerileri edinmek zorunda kalmazlar. Kız çocukların erkek çocuklarının takım oyunlarında gerek duydukları karmaşık ve katı kurallar öğrenip uygulanmalarına da hiç gerek yoktur. İlcilik oyununda sadece işbirliği yapması gereken birkaç kişi vardır ve dolayısıyla çok fazla kurala gerek yoktur. Oyunlarını evlerine yakın yerlerde oynarlar. Bu nedenle de kız çocukları ev ve oyun yaşamlarından uzaklaşmak zorunda kalmazlar. Kız çocukları için kazanmanın çok fazla bir önemi yoktur. Çünkü onlar için üstünlüklerini kanıtlamaktan çok ilişkilerini sürdürmek önemlidir. Kazanan kim olursa olsun edindikleri beceriler konusunda birbirlerine övgüde bulunmayı öğrenirler. Kız çocuklarının gruplarında çok fazla anlaşmazlık çıkmaz. Çünkü grupları homojendir ve uyulması gereken kural sayısı çok azdır. Ancak bu nedenle kız çocukları anlaşmazlıkları çözme konusunda fazla beceri edinemezler. anlaşmazlıkları çözmek yerine anlaşmazlıklardan kaçınmayı öğrenirler. Kız ve erkek çocukların anlaşmazlıkları çözme konusundaki farklılıkları sonuçları kadar ilginçtir. Dr. Janet Lever 1976 yılında kız ve erkek çocukların oyunları arasındaki farklılıklar üzerinde bir çalışma yapmış. Erkek çocukların oynadıkları oyunların kız çocukların oyunlarından daha uzun sürdüğünü, bunun nedeninin ise erkek çocukların oyunlarının daha karmaşık olması değil de erkek çocuklarının anlaşmazlıkları çözebilmeleri olduğunu anlamış. Erkek çocukları kızlardan daha çok kavga ederler. Fakat erkek çocukları kavga ettikleri zaman anlaşmazlığı çözüp oyuna devam etmenin yolunu bulurlar. Uzlaşır ve oyunlarına devam ederler. Ya da oyunun kurallarını tekrar gözden geçirirler. Kızların oyunları daha kısa sürer çünkü kızlar kavga edince oyunları son bulur. Hemen oyuncaklarını toplar ve evlerine dağılırlar. Kurallar erkek çocukları için çok daha önemlidir. Erkek çocukları oynadıkları her oyunu kuralına göre oynamak isterler. Fakat kurallar konusunda sık sık tartışırlar. Bir kuraldan hoşnut olmadıkları zaman bu kuralı ya tekrar gözden geçirir ya da bir kaçamak bulmaya çalışırlar. Dr. Lever, erkek çocuklarının tartışmaktan oyun oynamak kadar hoşlandıklarını eklemiş notlarına. Oysa kızlar için ilişkiler kurallardan daha değerlidir. İlişkileri sürdürebilmek için kurallardan ödün verebilirler. Eğer bir kurala uymak, bir ilişkiyi tehlikeye sokacak ya da içlerinden birinin duygularını incitecek ise o kural hemen kaldırılır ya da değiştirirler. Erkekler çocukken oyunlarında edindikleri kuralları yetişkinlik yıllarına ve iş yerlerine taşırlar. Bu kurallara uyar ve saygı gösterirler. Erkekler yetişkin olduklarında da aynı çocukken yaptıkları gibi iş yeri kurallarının anlamını tartışmaktan çok keyif alırlar. Kadınlar için ise yetişkin olduklarında da ilişkiler kurallardan daha önemlidir. Katı kurallardan hoşlanmazlar ve beğenmedikleri kuralları değiştirmeyi ya da kaldırmayı yeğlerler. Ancak iş yerlerinin büyük çoğunluğunda hala erkek egemenliği söz konusu olduğu için kurallar kutsaldır ve değişmez. Birilerini incitmemek için kuralları çiğnemek ya da değiştirmek söz konusu değildir. Ama kuralları saptırmayı öğrenebilirsiniz. Kuralları anlamak, erkeklerin kurallara verdiği değeri takdir etmek ve kuralları manipüle etmek, kadınlar için iş yerinde edinmeleri gereken en önemli becerilerdir. Kadınların ve erkeklerin ahlak tanımı. Çocuklar oyun oynarlarken ahlak anlayışını geliştirir ve bunun uygulamasını yaparlar. Kız ve erkek çocuklarının oynadıkları birbirlerinkinden çok farklı oyunlar, onların ahlak konusunda çok farklı kavramlar oluşturmalarına yol açar. 1982 yılında Dr. Colin Gillian, In the Different Voice, Farklı Bir Ses adlı bir kitap yayınladı. Bu kitap, kadın ve erkeklerin ahlak kavramı konusundaki farklılıklarını araştıran bir çalışmaydı. Psikologlar ahlaki gelişimi çocuklara ahlak konusunda bir takım ikilemler sunarak ve çıkan sonuçları dikkatle değerlendirerek sınarlar. Dr. Lawrence Kohlberg yaptığı klasik bir çalışmadan alınmış tipik bir soru şudur. Bayan Haynes çok hastadır ve ilacı almazsa ölecektir. Bu ilaç çok pahalıdır. Bay Haynes'in bu ilacı alacak parası yoktur ve eczacı ilacı ucuza vermeyi reddeder. Bay Haynes sizce bu ilacı çalmalı mıdır? Dr. Gillian'ın erkek çocuklarının bu ikilemi kolayca çözdüğünü ama kız çocuklarını bocaladığını ortaya çıkarmış. Erkek çocukların bu ikileme yaklaşımı çok içten olmuş. Onlar için sorun ilacın çalınması ya da Bayan Haynes'in yaşamının son bulmasıymış. Yaşam maddiyattan daha önemli olduğu için erkek çocukları Bay Haynes'in ilacı çalması gerektiği sonucuna varmışlar. Bay Haynes'in ilacı çalmasının uygun olduğunu, çünkü aksi takdirde eşinin ölümünün söz konusu olduğunu dile getirmişler. Ayrıca eğer Bay Haynes'in ilacı çalarken yakalanırsa yargılanabileceğini söylemişler. Bay Haynes'in doğru olanı yaptığı için yargıcın kendisini ya bağışlayacağına ya da çok hafif bir ceza vereceğine inanıyorlarmış. Kız çocukları ise Bayan Haynes'in yaşamı kurtarmaya odaklanmak yerine ilacı çalmanın insanların ilişkilerini nasıl etkileyeceği konusuna saplanmışlar. Yaşam ya da maddiyat gibi iki uç değeri karşılaştırmak yerine hem eczacıyı hem de Haynes'in eşine zarar vermeyecek bir çözüm bulmaya çabalamışlar. Hedefledikleri şey olanaksız olduğu için kızlar Haynes'in ikilemine tatminkar bir çözüm bulamamışlar. Kızlar ikilemi Haynes'in eczacıyı eşine ilacı vermesi için ikna etmesi ya da bankadan kredi almasını önererek çözmeye çalışmışlar. Bu tür bir seçenek olmadığı için de sonuçta tıkanıp kalmışlar. Haynes'in ilacı çalması hiç akıllarına getirmemişler. Çünkü eczacının rızası olmadan ilacı almasını ve sonunda hapse girmesini istememişler. Kadınlar ahlaki değerleri ve kuralları içinde bulundukları durum bağlamında değerlendirirler. Kız çocukları öyle bir seçenek olmadığı halde eczacının ilacı Haynes'e vermesi konusunda ısrar ettiler. Erkek çocukları bu ikilemi kolaylıkla çözerken kız çocuklarının ölüm ve yaşam arasında gidip gelmelerini izlemek acı verici bir şeydi. Bu çalışma bana iş yerinde alınan bir kararın hakçı olmadığında ve birilerinin incinmesi kaçınılmaz olduğunda kadınların yakınmalarını anımsattı. Bu ikilem kız ve erkek çocuklarının kurallara nasıl baktıklarının çok güzel bir örneğidir. Erkek çocukları kurallara değer verirler, çalmanın yanlış bir şey olduğunu ve hırsızlık yaparken yakalanan birinin hapse gireceğini bilirler. Erkek çocukları bir kuralın sonuçlarından hoşnut olmadıkları zaman kuralları çiğnemezler ama kaçamak yollar bulmaya çalışırlar. Bu örnekte de yargıcın Haynes'i serbest bırakmasının bir yolunu bulacağını umdular. Kız çocukları kuralları bir son gibi görürler. Kuralların yararlarını bir bağlamda kabullenirler ve kuralların ihlal edilmesi onlar için olanaksızdır. Yararlı olduğuna inanmadıkları ya da zararlı olduğunu düşündükleri kuralların en başta kaldırılması gerektiğine inanırlar. Haynes'in ikileminde ilacın bedelinin ödenmesi gerektiği ve bankaların sadece borçlarını ödeyebilecek insanlara kredi verdikleri kuralını kabul etmediler. Doktor Gillian'ın yaptığı bu çalışma kadın ve erkeklerin birbirlerinin buldukları çözümleri neden bir türlü anlayamadıklarını çok güzel bir biçimde örneklemektedir. Erkekler için ahlaki zorunluluk hiç kimsenin kişisel özgürlüklerinden yoksun bırakılmaması gerekliliğine dayanır. Haynes'in öyküsünde eczacı isterse ilacı vermeme hakkına sahiptir. Kadınlar için ise ahlak bireyin dünyaya karşı sorumlulukları yerine getirmesidir ve hiç kimse zarar görmemelidir. Eczacının ilacı Haynes'e vermeyi istemesi zorunludur. İş yerlerinde geçen ahlak kuralları erkeklerin ahlak değerleri üzerine kurulmuştur. Ve bu kurallar erkeklerin yasalara ve mantığa verdikleri önem doğrultusunda hazırlanmıştır. Bulunan çözümlerin insan ilişkileri üzerinde etkileri eşitlik tanımayabilir. Erkekler için alt sınırın çizilmesi önemlidir. Haynes'in ikilemi işte bu farklı ahlaki değerlerin çatışmasına çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. Kızlar sürekli olarak eczacının Haynes'e yardım elini uzatacağını umduğunu taşıdılar. Anlamadıkları şey eczacının olaya kendi açısından bakması ve görüşünü değiştirmesi için hiçbir neden olmamasıdır. Bu nedenle erkeklerin ahlaki değerlerini anlayabilmek kadınlar için çok önemlidir. Eğer bir erkeğin değerlerini nasıl oluşturduğunu kavrayabilirseniz onun konumu değiştirmesi konusunda ikna etme şansınız artar. Kız grupları ve erkek grupları. Çocuklukta cinsiyet ayrımının bir diğer sonucu da kadın ve erkeklerin grupları oluşturma ve gruplar içinde iletişim kurma konularında birbirlerinden çok farklı tarzlar geliştirmeleridir. Dr. Deborah Tannen, You Just Don't Understand, Anlamıyorsun ve Talking From 9'dan 5'e kadar Konuşmak adlı kitaplarında ev ve iş yerlerindeki bu farklılıkların ayrıntılarına değinilmektedir. Kadınlar ve erkekler iş yerlerinde bir araya geldikleri zaman her iki taraf da birbirlerinden farklı ve aynı zamanda anlaşılmazlığa yol açan iletişim tarzlarını ortaya taşırlar. Sonuçta her iki tarafın da hem canları sıkılır hem de kafaları karışır. Psikolinguistler kız ve erkek çocukların grupları içindeki konuşmalarını kaydederek ve daha sonra bu kayıtları analiz ederek kurdukları iletişimler konusunda çalışmalar yapmışlar ve aralarında çok büyük farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmışlar. Kızlar grup içinde ilişkilere dikkat ediyorlarmış. Sosyal bağları geliştirmek ve grup içinde bağlılığı ve olumlu duyguları sürdürmek amacıyla karşılıklı konuşmalar yapıyorlarmış. Kızların her zaman ikili bir gündemleri oluyormuş. Birbirlerine karşı kibar olmak ve sosyal ilişkileri sürdürmek ve bunun yanı sıra kendi kişisel amaçlarına ulaşmak. Kızlar istediklerini elde ederlerken anlaşmaya ve grubun işleri görüşmesine özen gösteriyor ve baskı ya da egemenlik kurmaktan kaçınıyorlarmış. Erkek çocukları ise gruplarında egemenlik kurmaya çalışırlarken karşılıklı konuşmaları bencilce amaçlar için özellikle de kendi saygınlıklarını yükseltmek, kendilerine bir yer edinmek ve bu yeri korumak için kullanıyorlarmış. Tek bir gündemleri oluyormuş, kendilerini iyi ifade edebilmek. Emirler vermeyi, otorite tehditlerinde bulunmayı ve övünmeyi kullanarak amaçlarına ulaşıyorlarmış. Kızların ve erkeklerin ilişkilerle ve baskınlıkla ilgili görüşleri çelişkiler gösterdiğinden olsa gerek, iletişimlerinde de farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, konuşmaya başlamadan önce bir kız, daha önceki konuşmacının söylediklerini dinlediğini gösterir ve onunla fikirlerinin uyuşmadığını belirtmeden önce başka bir konuşmacıya aynı fikirde olduğunu ifade eder. Erkekler ise sadece kendi fikirlerini ortaya koymakla yetinirler. Birbirlerinin sözünü keserler, kızlar birbirlerine konuşmak için fırsat tanımak gayesiyle ara sıra konuşmalarına ara verirler. Kızlar verdikleri direktifleri yumuşatırlar ve planlama sürecine eşlerini de dahil etmeye çalışırlar. Erkekler sadece bilgi verirler ya da eşlerine ne yapmaları gerektiğini söylerler. Kızlar birbirlerini dinleme kibarlığı gösterirlerken birbirlerini desteklediklerini ortaya koyan cesaretlendirici yorumlar yaparlar. Erkekler konuşmacının sözünü keserler, şakalar yaparlar ve birbirlerinin anlattığı hikayelerle karışıp eklemelerde bulunurlar. Birbirlerine atlar takarlar ve birbirlerinin isteklerini göz ardı ederler. Sorun çıktığında kızlar suyun dinginleşmesi için çaba harcarlarken erkekler sorunu çözebilmek için fiziksel güç kullanırlar ya da tehdit mekanizmasından yararlanırlar. Erkekler sorunlarda yüzleşme yanlısı olmalarına rağmen spor takımlarından ya da askerdeki birliklerden de anlaşılacağı üzere gruplarda çok etkin davranırlar. Erkek gruplarında kız gruplarında olduğu gibi duygular göz önüne alınmaz ve grup sadece kurallara sadık kalarak işlev görür. Erkeklerin çok katı bir grup yapısı vardır. Roller çok iyi tanımlanmıştır. Egemenlikte hiyerarşi ve etkin bir biçimde etkileşim sağlayabilmek için iyi bir takım ruhuna gereksinim duyarlar. İş yerlerindeki hiyerarşik tarz da bundan farklı bir şey değildir. Kızlar ve erkekler bir arada. Kızlar ve erkekler farklı etkileşim tarzlarıyla bir araya gelip oyun oynadıklarında neler oluyor olursa iş yerlerinde de aynı şey olur. Erkekler kontrolü eline alırlar. Her zaman çocukların çok küçük yaşlardan itibaren cinsiyetlerine göre roller üstlenip stereotip oluşturmalarına şaşırmışımdır. 4 yaşındaki kız çocukları kendi gruplarında pasif değillerdir. Fakat karışık gruplarda kızlar bir yana çekilir ve erkek çocukların oyunu tekerlerini almasına seyirci kalırlar. 3 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklar oyun arkadaşlarını etkileyebilmek için çok farklı yöntemler kullanırlar. Yetişkin olduklarında da aynı yöntemi kullanacaklardır. 3 yaşındaki kız çocukları kibar önerilerde bulunurlarken 3 yaşındaki erkek çocukları doğrudan taleplerde bulunurlar. Kız çocukları, sence bir sakıncası yoksa lütfen ya da daha dolaylı bir biçimde ay keşke ben de diyerek söze başlarken erkek çocukları ben yapacağım deyiverirler. Erkek çocukları büyüdükçe kızların kibar önerilerine kulaklarını daha çok tıkarlar. Erkek çocukları 4 yaşına geldiklerinde bir kız rica etse bile davranışını değiştirmez ama aynı şeyi bir erkek çocuğu rica etse hemen olumlu tepkiler verirler. Bu kalıplar yetişkinlik yıllarına taşınır ve sonuçları iş yerinde kadınlar için büyük diş kırıklığına yol açar. Hiç içinde bulunduğunuz grupta siz bir öneride bulunduğunuz zaman önerinizin reddedildiği ama aynı öneri bir erkek tarafından yapıldığında olumlu tepki verildiği oldu mu? Bu etkileşim kalıbı nedeniyle de kız çocuklarının erkek çocuklarıyla oyun oynama konusunda çekingen davranmalarına hiç şaşırmamak gerek. Fakat bu tatsız etkileşimden kızların erkek çocuklarından kaçınmaları nedeniyle kızların büyük bir çoğunluğu erkeklerin davranışlarıyla etkin bir biçimde başa çıkmayı asla öğrenemezler. Görüşme yaptığım kadınlardan bazılarının erkek gruplarıyla etkileşim konusunda sorunları yoktu. Bu kadınların ya erkek kardeşleri vardı ya da erkek arkadaşlarla bir arada büyüyen kadınlardı. Bu kadınlar çocukken erkek çocuklarıyla oynamaları için zorlanmış ve erkeklerle etkin bir biçimde başa çıkmayı öğrenmişlerdi. Kadınlar ve erkekler çocukken öğrendikleri ahlaki yargı, ilişki ve iletişim kalıplarını iş yerlerine de taşırlar. Fakat iş yeri erkeklere özgü bir kavramdır. İş yeri erkek çocuklarının oynadıklarında öğrendikleri tarzın sürdüğü bir yerdir. Ve bu tarzı sadece iş yerlerinde değil, sporda ve savaşta da kullanırlar. Erkeklerin birbirleriyle ilişkileri çocukluklarındaki ilişkilerin aynıdır. Bu durumda ilişkilerini geleneksel biçimde sürdürmeye çalışan kadınlar için bir dezavantajdır. Erkeklerin neden ve nasıl etkileşim içine girdiklerini anlarsınız. Onlarla birlikte etkin bir biçimde çalışmayı öğrenirsiniz. 3. ayrımın sonu sayfa 27.